Kış Bahçesi, Kristin Hanna, 29. Ayrım. Bu açıdan Meredith annesinin omuzlarının düşüklüğünü, çenesinin vücuduna yakın olduğunu görebiliyordu. Çocuklarının etrafındayken annesinin öylesine dik ve boyun eğmeden durmasını sağlayan güç her neyse, kış bahçesinde bundan eser yoktu. Kendi kendine çiçeklerle ya da babasıyla konuşuyor gibi görünüyordu. Annesi daima orada tek başına konuşarak oturmuş muydu yoksa, bu yeni bir şey, hatta kaybedilen aşkın sonucunda ortaya çıkan bir şey miydi? Nina ofise gelerek, "Annem yine mi dışarıda?" diye sordu. Saçları ıslaktı. Büyük havlu, bir bornoz ve koyun derisinden yapılmış bir çift terlik giyiyordu. Meredith mektubu almak için uzandı ve Nina'ya verdi. "Elbette. Üniversiteyi aradım, profesör emekli olmuş ve konuştuğum kadın daha fazlasını bilmiyor." Nina mektubu okudu. "Öyleyse annemin Leningrad'la bir bağlantısı olduğundan kesinlikle eminiz. Masal orada geçiyor ve en azından birazı muhtemelen gerçek. Bu durumda ben de oradaki bariz soruyu soracağım. Anne Vera mı?" İşte bu 64 bin dolarlık bir soruydu. Annem Vera ise 17 yaşında biriyle evlendi ve hemen hamile kaldı. Öyleyse düşük yaptı ya da bir yerlerde bir kardeşimiz var. Meredith pencereden dışarıya her zaman son derece yalnız olan kadına baktı. Bir yerlerde gerçekten başka çocukları ve muhtemelen torunları olabilir miydi? Annesi onları terk etmiş ve asla geri dönmemiş olabilir miydi? Hayır, Anya Wilson bile bu kadar kalpsiz olamazdı. Meredith kızlar doğduktan sonraki yıllarda iki geç düşük yapmıştı. Bu kayıpların üstesinden gelmeye çalışırken çok sıkıntı çekmişti. Kısa bir süre için bir danışmana gitmiş, sürekli olarak bunları dinlemenin, onun çok yaraladığı apaçık ortaya çıkıncaya kadar Jeff'le konuşmuştu. Sonunda güvenip sırrını paylaşabileceği hiç kimsesi, arkadaşı ya da bir aile bireyi yoktu. Birkaç kez bundan bahsettiğinde insanlar onun gerçekten yapmak istediği tek şeyin oğullarını hatırlatmak olduğunu anlamayarak hemen onun birini görmesini istemişlerdi. Sırrını paylaşamadığı tek insan annesiydi. Anne karnındayken ya da dünyaya geldiğinde çocuğunu kaybetmiş hiçbir anne kesinlikle başka bir kadının buna benzer bir şekilde acı çektiğini görüp de hiçbir şey söylemeden duramazdı. Nihayet, "Ben buna inanmıyorum," dedi ve Vera'nın renkleri gördüğü apaçık ortada. Çocukken Meredith annesinin doğuştan olan özrünü ansiklopedide araştırmıştı. Buna akromatopsi deniyordu ve kesin olan bir şey vardı. Annesi hiçbir zaman barut rengi bir gökyüzü görmemişti. "Belki de annem Olga." "Ya da belki Vera annemin annesi. Bu mümkün görünmüyor ama annemin kaç yaşında olduğunu bilmediğimiz için her şey mümkün. Bu tam ona göre hikayesini bize onu hiç tanımayacağımız bir biçimde anlatmak. Nasıl bileceğiz? Onu konuşturmaya devam et. Ben bu odayı tepeden tırnağa arıyorum. Bulunacak bir şey varsa onu bulacağım." Nina, "Teşekkürler Meyer," dedi. "Bu işte birlikte olmak güzel." O akşamki yemekte Nina normal davranmaya odaklandı. Vodkasını içti, yemeğini yedi ve konuşurken rol yaptı ama bütün bunlar olurken annesini dikkatle izliyor, düşünüyordu. "Kimsin sen?" Bu soruyu yüksek sesle dile getirmemek irade gerektirirdi. Bir gazeteci olarak zamanlamanın her şey olduğunu ve sorunun cevabı hakkında oldukça iyi bir fikriniz olmadığı sürece asla sorulmaması gerektiğini biliyordu. Nina Meredith'in de aynı şeyle mücadele ettiğini görebiliyordu. Bu yüzden annesi yemekten sonra ayağa kalkıp, "Bugün hikaye anlatmak için çok yorgunum," dediğinde Nina neredeyse rahatlamıştı. Bulaşıkları yıkaması, tamam, işin çoğunu Meredith yapmıştı, için kız kardeşine yardım etti. Sonra ona bir veda öpücüğü verip babasının çalışma odasına giderek internete girdi. 20'li ve 30'lu yıllarda Leningrad hakkında bulabildiği her şey için arama yaptı. Birçok bilgi buldu ama hiçbir gerçek cevap bulamadı. En sonunda neredeyse saat sabahın ikisinde bıkkın bir şekilde bilgisayardan uzaklaştı. Anekdotlar halinde sayfalarca bilgi vardı ama zaten bildiklerinin dışında gerçek olan hiçbir şey yoktu. Hikaye Stalin yönetimindeki Leningrad'da geçiyordu. Kalemini hafifçe masanın üzerine vurarak bildiklerini gözden geçirirken yüksek sesle konuşmaya başladı. Tekrar bütün hepsini gözden geçirirken notlarına göz attı. Profesörden gelen zarf Nina'nın bloknotunun altından dışarı çıkmıştı. Nina mektubu aldı ve kelime kelimesine inceleyerek yeniden okudu. Leningrad, katılmak, araştırma, anlıyorum. Annesi bir profesörün araştırma projesine konu olacak kadar önemli bir şey biliyordu, böyle bir şey görmüş ya da yaşamıştı. Ama neydi? Büyük dehşet, Stalin'in baskısı ya da belki annesi bir balerindi. Nina yüksek sesle dikkatini Bepat Popa olarak etiketlenmiş tozlu yeşil dosyaya vererek kes şunu dedi. Sonra uzun süre mektuba baktı. Annemden öğrenmek istediğin neydi Vasily Adamovich? İşte o zaman adamın adını yüksek sesle söylediğinde gördü. Nina dik oturdu, adamın imzası. Adı Vasily'ydi. Yazıldığında ilk harfi B'ye benziyordu. Nina'nın kalbi küt küt atıyordu. A harfinden sonra bir boşluk var mıydı? Bu ad ve soyadı olabilir miydi? Kelimeyi ikinci büyük harften böldü. Kalan şey Bepa'ydı. Vepa. Nina Rus alfabesi için internet taraması yaptı ve harfleri karşılaştırdı. Bepa Vera'ydı. Vera. Sonra harflerin geri kalanını tercüme etti. Petpoba. Petrovna. Biraz daha araştırma yaptı ve Rus isimlerini anladı. İlk isim addı. Sonra baba adının erkek ya da kıza göre belirtilmesiyle baba kökenli isim ve ondan sonra soyadı geliyordu. Öyleyse bu dosyada 3 isimden ikisi bulunmaktaydı. Ovna bir kız için kullanılan son ekti. Vera Petrovna. Petri'nin kızı Vera anlamına geliyordu. Nina sandalyesinde arkaya yaslandı. Bir hikayenin en önemli parçasını ortaya çıkardığı her seferinde gelen adrenalin dalgasını hissediyordu. Vera gerçek bir kişiydi. İsmini bir dosyanın üzerine koymaya ve bu dosyayı 20 yıl saklamaya yetecek kadar önemli biriydi. Ve tam bir cevap değildi. Annesinin kimliği hakkındaki büyük soruyu cevaplamıyor ve ne yazık ki soyadı olmadan Nina internetten daha fazlasını bulamazdı. Bu araştırma Vera hakkında olabilir ve annesi onu tanıyor ya da hakkında bir şey biliyor olabilirdi. Ya da elbette annesi Vera olabilirdi veya Olga. Nina'nın bu cevapları başka yerde bulması gerekiyordu. Bu Vasily Adamovich, adamın oğlu Vasily. Annesi ile Vera arasındaki bağlantıyı biliyordu ve bu bir araştırma kapsamına dahil etmeye yetecek kadar önemliydi. Bunun üzerine Nina bir plan yaptı. 17. Meredith saat 5.47'de sabah koşusuna çıktı. Köpekler de onunla birlikte koşuyor, ilgi için birbirleriyle yarışıyorlardı. Saat 7'de Meredith meyve bahçesindeydi ve yeni meyvelerin erken gelişimlerini kontrol edip donmanın verdiği zararları not alarak işçilerin dikkatli bir şekilde elmaları elleriyle sarmalarını değerlendirerek ustabaşıyla birlikte ağaçları sıra sıra geziyordu. Ve saat 10'da masanın başında hasat tahmin raporlarını okuyordu. Ama gerçekten tek düşünebildiği şey masaldı. Çekinmeden soracağım. Annem Vera mı? Bunu düşünmek tomurcuklanan, çiçeklenen, büyüyen ve hacim kazanan bir elma gibiydi. Bütün hayatın boyunca duyduğun ve alakasız olduğunu düşündüğün bir şeyin aslında değerli olması imkansız gibi görünüyordu. Bu şöminenin üstünde asılı duran tablonun Van Gogh'un ilk çalışmalarından biri olduğunu öğrenmek gibi bir şeydi. Ama bu gerçekti. Meredith bu kelimeleri yıllardır duymuş, olduğu gibi kabul etmiş, hiçbir zaman sorgulamamış ve araştırmamıştı. Belki bütün çocuklar ailelerinin hikayelerine aynı şekilde yaklaşmıştı. Bir şeyi ne kadar çok duyarsan doğruluğunu o kadar az sorguluyordun. Meredith hasat raporlarını bir kenara bırakıp bilgisayarına döndü. Sonraki bir saatte rastgele aramalar yaptı. Leningrad, Stalin, Vera, Olga. Eğer posta siparişleriyle Rus gelin arıyor olsaydı bu isimlerle turneyi gözünden vurmuş olacaktı. Fontanka Köprüsü, Büyük Dehşet, Bronz Altın Heykeli. Sadece bu masalın temelindeki şeylerin büyük ölçüde gerçek olduğuna dair gittikçe daha fazla kanıt ortaya çıktı. Ama gerçekten önemli hiçbir şey çıkmadı. Meredith, Vasili Adamovich'in yayınlanmış çalışmalarının uzun bir listesini buldu. Neredeyse Bolşevik devriminin ilk zamanlarından, Romanovların öldürülmesine, Stalin'in yükselişine ve onun rejiminin teröründen, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in saldırısına ve Çernobil faciasına kadar Rusya ve Sovyet hayatının her yönü hakkında yazmıştı. 20. yüzyılda Rusların başına gelen her şeyi incelemişti. Meredith kalemini hafifçe masaya vururken, "Bunlar çok yardımcı oldu," diye mırıldandı. Aramasına emeklilik kelimesini eklediğinde bir gazete makalesine bağlanmış beklenmedik bir linkle karşılaştı. Daha önce Ankara Gage'deki Alaska Üniversitesi'nde Rus bilimleri profesörü olan Dr. Vasili Adamovich dün Juneau'daki evinde felç geçirdi. Dr. Adamovich akademik çevrelerde çok üretken bir yayın programına sahip olmasıyla ünlüdür. Ama arkadaşları onun çok usta bir bahçıvan olduğunu ve çok güzel hayalet hikayeleri anlattığını söylüyor. Dr. Adamovich 1989 yılında profesörlükten emekli oldu ve sık sık evinin civarındaki kütüphanede gönüllü olarak çalıştı. Dr. Adamovich yerel hastanede tedavi görmekte. Meredith telefonu alıp danışmayı aradı. Operatör, Juneau'daki Dr. Adamovich ile ilgili hiçbir kayıt bulamadı. Meredith hayal kırıklığına uğramış bir halde bunun yerine kütüphanenin numarasını sordu. Operatör, "Birkaç tane numara listelenmiş hanımefendi," dedi. Meredith her bölümün numarasını not alarak "Hepsini verin," diye cevap verdi. Dördüncü arayışında şans Meredith'in yüzüne güldü. "Merhaba," dedi. "Ben Doktor Vasili Adamovich'i bulmaya çalışıyorum." Kadın, "Ah Vasya," diye cevap verdi. "Ne yazık ki bir süredir onu kimse aramadı. Burası onun gönüllü olarak çalıştığı kütüphane mi?" "Haftada iki gün, yıllarca. Liseli çocuklar onu çok severdi. Ona ulaşmaya çalışıyorum. En son bir huzurevinde olduğunu duydum." "Hangisi olduğunu biliyor musunuz?" "Hayır, üzgünüm. Bilmiyorum ama siz Vasya'nın bir arkadaşı mısınız?" "Annem arkadaşıdır. Fakat uzun zamandır onunla konuşamadı." "Felç geçirdiğini biliyor muydunuz?" "Evet. Oldukça kötü bir durumda olduğunu duydum. Konuşmakta zorluk çekiyor." "Pekala, tamam. Yardımınız için teşekkür ederim." Meredith telefonu kapattı. Neredeyse aynı anda Daisy ofiste içeri girdi. "Depoda bir sorun var. Acil değil ama Hector eğer mümkünse bugün bir ara uğramanı istiyor. Çok meşgulsen eminim bu sorunu senin için çözebilirim." Meredith notlarına bakmaya devam ederek, "Evet," dedi. "Neden öyle yapmıyorsun?" "Ve sonra da Tahiti'ye giderim." Tamam. Şirketin kredi kartından." Ha, teşekkürler Daisy." Daisy birden büyük bir enerjiyle odanın diğer tarafına geçip Meredith'in masasının karşısındaki sandalyeye oturdu, kollarını kavuşturarak, "Bu kadar yeter," dedi. "Konuşmaya başla." Meredith başını kaldırdı. Doğrusu şaşırmıştı. Daisy ne söylüyordu? "Ne?" "Az önce sana şirketin parasıyla Tahiti'ye gideceğimi söyledim." Meredith güldü. "Demek seni dinlemediğimi söylüyorsun." "Neler oluyor?" Meredith, Daisy'nin çok uzun bir süredir Wilson'larla birlikte olduğunu düşündü. Annemle ne zaman tanıştın? Daisy'nin fazla alınmış kaşları şaşkınlıkla yukarı kalktı. Bir düşüneyim. Galiba 10 yaşlarındaydım. Belki biraz daha küçüktüm. Bütün dedikodu buydu, bunu hatırlıyorum. Çünkü baban savaşa gittiğinde Sally Hellman'la çıkıyordu ve eve döndüğünde evlenmişti. Öyleyse annemi neredeyse hiç tanımıyordu. Bunu bilmiyorum fakat baban annene aşıktı. Annem hiç bu kadar aşık bir adam görmediğini söylemişti. Anya'ya o baktı. Kim baktı? Annem. İlk yılın büyük bölümünde. Meredith kaşlarını çattı. Ne demek istiyorsun? Annen hastaydı. Bunu biliyordun değil mi? Sanırım yaklaşık bir sene boyunca yatalaktı. Sonra bir gün iyileşti. Annem arkadaş olacaklarını düşünmüştü. Ama Anya'yı bilirsin. Bu gerçekten çok hayret verici bir haberdi. Hayret verici. Meredith annesinin öksürdüğünü bile hatırlamıyordu. Nasıl hastaydı? Nesi vardı? Bir kadının bir yıl yatakta geçirmesine neden olan şey neydi? Ve onu birdenbire iyileştiren şey? Bilmiyorum. Annem asla bu konuda fazla konuşmazdı gerçekten. Meredith, Daisy'nin ofisten çıkıp kapıyı arkasından kapamasını izledi. Teşekkürler Daisy. Sonraki birkaç saat işlerinin birazını halletmeyi başardı. Ama çoğunlukla annesini düşünüyordu. Akşamüstü 5'te her şey yolundaymış gibi davranmayı bırakıp Daisy'ye, ''Benim için depoyu sen kontrol edebilir misin? Ciddi bir sorun olursa cebimden ulaşabilirsin. Günün geri kalanında burada olmayacağım.'' diyerek ofisten çıktı. ''Elbette Meredith.'' 10 dakika sonra annesinin evinden içeri girdiğinde onu pişmekte olan ekmeklerin kokusu karşıladı. Annesini mutfakta kocaman, bol, beyaz önlüğünü giymiş, elleri beyaz unla yapış yapış olmuş bir halde buldu. Her zamanki gibi bir orduya yetecek kadar çok ekmek pişiriyordu. Garajdaki dondurucu bu ekmeklerle doluydu. ''Merhaba anne, erken geldin.'' ''İş yavaştı, bu yüzden buraya gelip eşyalarından birazını daha toplayayım.'' dedim. Her şeyi organize ettiğimde muhtemelen verilecek eşya yığınlarını gözden geçirmemiz gerekecek. Öyle istiyorsan, neyi sakladığım ve nelerden kurtulduğum senin için önemli mi? Hayır. Meredith buna ne cevap vereceğini bile bilmiyordu. Annesi için nasıl hiçbir şeyin önemi olmazdı? Nina nerede? Yapılacak bazı ufak tefek işlerden bahsetti ve bir saat önce gitti. Kamerasını aldım. Bu yüzden kim bilir ne zaman geri döner. Annesi hamuruna geri dönerek, doğru, dedi. Meredith bir an daha orada kaldı, sonra ceketini çıkarıp kapının önündeki çengele astı. Koridorda ilerleyip babasının ofisine doğru gitmeye başladı ama açık kapıya yaklaşırken duraksadı. Geçen sefer annesinin eşyalarını topladığında hiçbir şey aramamış, giysilerin ceplerine göz atmamış ya da çekmecelerin içini eliyle yoklamamıştı. Yeniden mutfağa göz attı, annesinin hala hamur yoğurduğunu görüp yavaşça merdivenlere doğru giderek yukarı ebeveyn yatak odasına çıktı. Uzun, geniş dolabın içinde annesinin siyah ve gri giysileri sağ duvara sıralanmıştı. Neredeyse her şey ya yumuşak merinos yününden ya da fırçalanmış kotondandı. Dik yakalılar, örgü hırkalar, uzun etekler ve dökümlü, bol paçalı pantolonlar. Burada son moda, gösterişli ya da pahalı hiçbir şey yoktu. İçinde saklanılacak giysiler. Birdenbire aklına gelen bu düşünce Meredith'i şaşırttı. Bu eğer gerçekten bakmış olsaydı daha önce fark edeceği türden bir şeydi. Bu masal onların bütün her şeye, en çok da birbirlerine karşı algılarını değiştiriyordu. Bu düşünceyle beraber aklına başka bir tanesi daha geldi. Bütün o yıllar önce oyun ve masal hakkında annesini bu kadar çok sinirlendiren neydi? Önceden Meredith her zaman annesinin Noel oyunu öfkesinin kendisine yöneltildiğini, bir Noel oyunu haline getirmek için bu masalı seçerek yanlış yaptığını zannetmişti. Ama ya bunun Meredith ve Nina ile hiç ilgisi yoksa, ya bu kelimelerin seslendirildiğini görmeye verilmiş bir tepki ise ne olacaktı? 29. ayrımın sonu. Sayfa 315. Devamı 30. ayrımda.